Ayrım 15.
Londra'nın kuzeydoğusundaki Newbury Park'ta tek katlı bir evin önüne geldiler. İşte dedi Anne, burası da benim sarayım. Yaşlı evin ilk dikkat çeken tarafı ön cephesindeki camların genişliğiydi. Nadir güneş ışığından en yüksek payı alabilmek için diz boyuna kadar iniyorlardı. Camlardaki perdeler ve evin kapısı bembeyazdı. Komşu evle ortak olan duvardan çıkmış kısa boylu bir çit kaldırıma kadar gidip bahçenin sınırını çiziyordu. Ev 6 yaşında bir çocuğun çizebileceği bir mimariye sahipti. Oyuncak bir evin gizemli bir büyüyle yüzlerce kez büyütülmüş hali gibiydi. Derda da büyülenmişti. Bir saraya baktığından değil, ilk kez bir yuvaya adım attığından. Önce camları açtılar. Böylece 3 oda bir salon ve 2 kadın yeniden nefes aldı. Sonra Anne Derda'nın elini tutup gel dedi. Ve kendisininki kadar küçük olan bir odanın kapısında durup içeriği gösterdi. Burası senin. Odada tek kişilik bir yatak, tek kişilik bir dolap ve herkese yetecek kadar rutubet vardı. Derda dönüp Anne'e sarıldı, sonra da dudakların ucuyla fısıldadı. Teşekkür ederim. Arka bahçedeki iki şezlongda yan yana oturup bacaklarını uzatmış, öğleden sonra güneşinin eşliğinde çay içiyorlardı. Evet küçük hanım dedi Anne, söyle bakalım okula ne zaman başlıyorsun? Derda elindeki çay bardağını yanındaki sehpaya bıraktı ve alnındaki siyah gözlükleri gözlerine indirdi. Ellerini başının altına koyup şöyle bir 10 yıl kadar dinleneyim sonra bakarız dedi. Ve 10 yıl geçti. Edinburgh Üniversitesi'nin ana bahçesindeki kalabalık İngiliz Edebiyatı bölümünün diploma törenini izlemek için oradaydı. Bölüm 200 yıl önce kurulmuştu. Dünya üzerinde üniversite düzeyinde İngiliz Edebiyatı öğretmek için temeli atılmış ilk kürsüydü. Derslerin verildiği asırlık sınıflara giden koridorda üzerinde 1000 küsur adın yazdığı dev bir pirinç levha vardı. Her akademik yılın sonunda bölümden en yüksek dereceyle mezun olmuş ilk 5 kişinin adları o levhaya kazınırdı. Ve artık o listenin sonunda bir de Derda vardı. Anne'nin soyadıyla birlikte. 18. yaş günü armağanı önüne konan bir takım hukuki belgeler olmuştu. Ne olduklarını anlayınca ağlamaya başlayan Derda, üzerlerine biraz gözyaşı, biraz da mürekkeple imzasını atmıştı. Bu imzayla Saniye'yi gıyabında boşamış ve yeni bir anne ile hayatını birleştirmişti. Mahkeme kararlarının çıkması 3 ay sürmüş, zarflar açılıp da istenilen sonuca ulaşıldığı görülünce Derda'nın 18. yaş günü bir kez daha kutlanmıştı. Ancak bu kez pastanın üzerinde sadece 2 mum konmuştu. Çünkü Anne, Derda'ya rehabilitasyon merkezinde doğurmuştu. Yani o sıralar Saniye'ninki 18 olsa da Anne'nin kızı 2 yaşındaydı. Şimdi ise o günlerin üzerinden uzun yıllar geçmiş ve Derda en başarılı ilk 5 öğrenci arasındaki tek kız olarak konuşma yapacağı kürsüye çıkmaya hazırlanıyordu. Anne ise kızının uzun siyah saçlarını parmak uçlarıyla düzeltiyor ve seninle gurur duyuyorum diyordu. Bakalım yüksek lisans tezimin konusunu duyunca da gurur duyabilecek misin diye güldü Derda. Ne olabilir ki diye sordu Anne. Donatien Alphonse François'nın İngiliz edebiyatına etkisi. O da kim? Marquez de Sade. Derda mı dedi İsa? Babamın bir arkadaşı varmış, onun adıymış. Ne demekmiş peki? Ne bileyim ben. Sorsana babana. Cezaevinde. Deyip ayağa kalktı Derda. Sonra da üzerindeki tozu tokatlamaya başladı. Heyecanlanmıştı İsa. Ne yapmış ki diye sordu. O arkadaşını öldürmüş. Hiçbir şey anlamayan İsa Derda'nın yüzüne bakarken bir araba sesi yakaladı kulaklarını. Önce gürültünün geldiği yöne baktılar, sonra da birbirlerine. İsa birden ayağa kalkıp koşmaya başladı, Derda da peşinden. Patikaları tanımayan İsa yolu uzattığının farkında değildi. Hızlı koşuyor ama bir işe yaramıyordu. Meydandaki çeşmede biten yarışı Derda kazandı ve İsa biraz da yeni olmanın çekingenliğiyle fazla üstelemedi. Derda'nın bidonlarını dolduruşunu ve park etmiş olan arabaya doğru yürüyüşünü izlemekle yetindi. Derda gelenleri ilk kez görüyor ama başında durdukları mezarı çok iyi biliyordu. Çünkü mezarlığın en çok bahşiş bırakanı oydu. Hemen hemen her gün birileri gelir, başında Kur'an okur, sonra da mutlaka para verirlerdi. Yine biri Kur'an okuyordu. Yaşlı bir adam. Diğer gelenler gibi cübbeli. Bir de kız vardı kendi yaşlarında. Mezarın başında. Benden önce gelen mi olmuş diye düşünürken kızı tanımadığını fark edince rahatladı. Yaşlı adamın yanına gidip elindeki bidonları göstererek konuştu. Dökeyim mi amca? Fazlasıyla alışık olduğu o ses yükselmesine 1000. kez tanık oldu. Kur'an okuyan derdini sesini yükseltip alçatarak anlatabilir ve Derda o dili çok iyi bilirdi. Israrı da bilirdi. Hatta ısrar şarttı. Para alabilmenin ilk şartı. Kımıldamadan bekledi ve Kur'an sesi dilinde beklediği yanıtı aldı yaşlı adamdan. Koşarak mezarın başına gitti ve yabani otları yolan kızın peşinden su dökmeye başladı. Mezarın etrafında döndüler ve tam kuşluğu dolduracakken kız çamurlu ellerini uzattı. Derda elindeki bidondan akan suyla kızın ellerini yıkamasını izledi. Sonra sağ ol dedi kız fısıldar gibi. Derda da bir şey diyecekti ama ağzı açık kaldı. Çünkü ayakları yerden kesildi ve kendini mezarın yanındaki patikada buldu. Tozlar inip de öne açıldığı zaman dev gibi bir adam gördü. Ne yaptım ki ben diye bağıracaktı, vazgeçti. Cebindeki çakıyı çekip herifin dizine saplayacaktı, ondan da vazgeçti. Yaşlı olanın bağırması üzerine dev adamın cebinden bozukluk çıkardığını gördü. Umursamadı. Oysa o paraya çok ihtiyacı vardı. Uyandığından beri bir şey yememişti. Ama o sakallı adamın elinden hiçbir şey almayacaktı. Özellikle de o kızın önünde. Dönüp arkasını giderken gözünün önünde kızın yüzü vardı. Sanki bir şeyler söylemek istiyordu. Sanki kurtarılmayı bekliyordu. Belki de Derda açlıktan hayal görüyordu. Olup biten her şeyi uzaktan izlemiş olan İsa, Derda'nın yanına koştu. Biraz önceki müşteri kapma yarışını kaybetmiş olmanın da verdiği kızgınlıkla yarayı kanırtmak için "Yanlış yaptın," dedi. "Neyi? Yaklaşmayacaktın o kadar kıza. Bu adamlar sevmez öyle şeyi." "Defolsunlar," dedi Derda. Sonra da hızla yürümeye devam etti. Mezarlığın içlerine doğru. Ağaçların çoğalıp gölgelerin bollaştığı bir loşluğa doğru. İsa da peşindeydi, bağırdı. "Nereye gidiyorsun?" Derda durdu ve omzunun üstünden bakıp "Eve," dedi. "Sen de git. Bu saatten sonra kimse gelmez. Boşuna bekleme buralarda." Birkaç saniye Derda'nın arkasından baktı İsa. Sonra da tek elini cebine sokup diğer elindeki boş bidonu dizlerine vura vura yürüdü mezarlığın kapısına doğru. Derda ise gölgeleri geçmiş önünde yükselen bir duvarın dibine gelmişti. Evi o duvarın ardındaydı. Bir yanı ev, bir yanı mezarlıktı. Babası öyle istemişti. Yapması daha kolay demişti. Ne güzel duvar işte. Çevresine 3 tane daha çıkalım, bir de üstüne çatı, al sana ev. Annesinin bütün itirazlarına rağmen sahip oldukları parayı en doğru biçimde kullanmaya kararlı olan babası, toplam maliyetten bir duvar bedeli düşeceği için evi mezarlığa yapıştırmıştı, yanındakiler gibi. Bazıları bu evlere gece kondu diyordu ama annesi tabut gibi demekten vazgeçmedi. İçinde ölene kadar. Bir gün önce kanserden, 200 bin kişiden birinde rastlanan göz kanserinden, belki de duvara fazla bakmaktan. Önce görmeyi, sonra da adını, en sonunda nefes almayı unutmuştu kadın. Sadece tabut gibi demeyi bırakmamıştı. Artık göremese de duvarı eliyle yokladıkça. Derda'nın yanında ölmüştü, yer yatağında. Gel deyip Derda'yı yanına çağırdıktan sonra. Derda yanına geldikten sonra ölmüştü. Gel de nasıl ölünür bir gör demişti sanki. Görmüştü Derda da. Biraz da ağlamıştı. Sonra birden ayaklanmıştı. Bütün mezar duvarlı komşu evlerin kapılarını kırana kadar çalmak için. Ayaklandığı gibi de kalmıştı ilk adımında. Fevzi'yi hatırlamıştı çünkü. Yurttan kaçan Fevzi'yi. Yurttan kaçıp mezarlıkta yaşamaya başlayan Fevzi'yi. Kimseye söyleme diye başlayan hikayesini hatırlamıştı. 10 kişi geliyorlar adamın üstüne, anladın mı? Sonra yine yaparlar diye korkumdan bir daha helaya gidemedim. Gece dolapların arkasına saklanıp torbalara sıçıyordum diye biten arası ıslak bir hikaye. Eğer demişti Derda kendine, annemin öldüğü duyulursa beni de yurda gönderirler. Zaten babam cezaevinde, ben ne yapacağım peki diye sormak yerine derhal bir yanıt vermişti Derda. Kimse bilmeyecek annemin öldüğünü. Peki nasıla gerek kalmamıştı? Götüreceğim mezarlığa, sonra da gömeceğim. Evin zemini beton olmasa bu kadar düşünmesine gerek kalmazdı. Ama kürek işlemiyordu tabuta. Duvarın el kadar aşınmış çukurlarına tutuna tutuna tırmanıp ardına atladı ve incir ağacının dallarından sıyrılıp evin yan duvarının dibinden yürüdü. Köşeyi dönüp kapının önüne geldi. Cebinden anahtarı çıkarıp kilide sokacaktı ki burnu delikten sızan bir kokuyla sızladı. Kapıyı açınca anladı nereden geldiğini. Annesi çürüyordu. Bir an önce bir yolunu bulup cesedini duvarın öbür yakasına geçirmeli ve bulduğu ilk ıslak toprağa gömmeliydi. Ama annesinin ağırlığı Derda'nın 2 katıydı. Ne kadar çürüse de kilosu hala 80'di. Yer yatağından yuvarlayıp zemine düşürmeyi bile zar zor becermişti. Bir önceki geceyi annesi yerde, kendisi yatakta geçirmişti, fazla ağlamadan. Çünkü kadın 8 aydır hastaydı ve 8 ay içinde ne doktora ne de hastaneye gittiği için göz göre göre ölmüştü. Göre göre de alışmıştı Derda. Hazırlamıştı kadın çocuğunu. Bana bir şey olursa komşulara haber ver demişti. Hiçbir halta yaramazlar ama sen yine de haber ver. Babana da söylesinler, o da bilsin. Gömsünler burada bir yere. Köye gitmeye gerek yok. Bir de söyle, hepsinin Allah belasını versin. Çünkü kocası cezaevine girdiğinden beri hiçbiri çalmamıştı kapısını. Hasta olduğunu bildikleri halde 20 adım atıp gelememişlerdi. Derda ve annesi Derda'nın mezarlıktan kazandığıyla yaşamamış, hayatta kalmışlardı. Bir bakıma terk edilmişlerdi. Kendilerini ve kendi hallerini. Baban yüzünden diyordu kadın, onun yüzünden bakmıyorlar yüzümüze. Hastalanmadan önce pazarda dereotu satıyordu. Dereotunu da mezarlık bekçisi Yasin'in bir akrabasından alıyordu. Ama o akraba da para yerine kadını istemeye başlayınca dereotunu da bırakmıştı, pazarı da. Derda'nın babası 6 yıldır cezaevindeydi. İsa'ya da dediği gibi kan kardeşini öldürmüştü, Arap Derda'yı. Horoz dövüşünde tanışmışlardı. İkisi de aynı horoza para yatırmıştı. İkisi de yanlış horoza oynamıştı. İkisi de ceplerindeki son kuruşu kaybetmeyi sindirememiş ve kazanan horozla birlikte sahibini de bıçaklamak için dövüşlerin yapıldığı deponun arkasında birbirlerinden habersiz beklemeye başlamışlardı. Biri deponun sol köşesinden, diğeri de sağ. Horozcu kamyonetine gitmek için deponun arka kapısından çıktığında ikisi de saldırmıştı aynı anda. Ama horozcu çevik çıkıp da aradan sıyrılınca ellerindeki bıçaklar birbirlerinin bacaklarına saplanmıştı. İkisi de sarhoş olduğu için bıçakları tam da batıramamış ama yine de oracıkta yığılıp kalmışlardı. Horozcu horozuyla kaçmış, yerdekiler de ayaklanıp birbirinden hesap sormuştu. Ama sorulacak bir hesap olmadığını anlayınca önce gülmüş, sonra da birbirlerine tutunup içmeye gitmişlerdi. Çünkü hastane veresiye çalışmıyor ama Arap Derda'nın tanıdığı bir meyhaneci deftere yazıp rakı veriyordu. O deponun arkasında yaşadıklarını hatırladıkça biz kan kardeşiyiz demeye başlamışlardı. Sonra da yoksulluğa açtıkları savaşta aynı sipere girip orada saklanmış ve gasp denilen çok eski bir suç geleneğinin temsilcileri olarak önlerinden geçen ağır cüzdanlıların önlerine atlamışlardı. Gasp çok az para için çok fazla şiddet demekti. Gasp içinden ne çıkacağını bilmediğin cüzdanlar için belinde silah olma ihtimalli heriflerin önüne gözü kapalı çıkmak demekti. Dolayısıyla eski usul gasp o günlerde sadece çocukların ve aptalların işleyebileceği suçlardandı. Derda'nın babası ve Arap Derda, aptallar kontenjanından girdikleri gasp dünyasında geçirdikleri birkaç yılın sonunda sarhoş oldukları bir gece mezarlık evlerine giden yolda yine yol kesmişti. Derda'nın babası çok geçmeden karşılarındaki yaşlı adamın elini bir hafta önce bayramlaşırken öptüğünü hatırlamış, sonra da tamamdır bırakalım demişti. Ama Arap Derda umursamamıştı. Yaşlı komşunun bedduaları eşliğinde birbirlerine saldırmış, daha ayık olan diğerini kalbinden bıçaklamıştı. Derda'nın ayakta kalan babası kanlı bıçağını çekip çevresine baktığında yaşlı adamın yerde debelendiğini görmüş, yanına koştuğunda da şehadet getirdiğini duymuştu. Biri bıçaktan, diğeri kalp krizinden ölmüş iki cesedin ortasında sokağın hangi tarafına kaçacağını hesaplarken halı saha maçından çıkmış altı terli genç tarafından kuşatıldığını fark edememişti. Maç 8-1 bitmişti. Acısını Derda'nın babasından çıkardılar. Polis gelene kadar. Sonuçta Derda'nın babası gasp ortağını, yaşlı komşusunu kurtarmak için öldürdüğüne kimseyi inandıramamış, böylece kanunlar ve mezarlık evleri nezdinde lanetlenmişti. Sonradan lanetin adını sarhoşken koyduğu Derda'ya ve karısına buluşması ise sadece bir zaman meselesi olmuştu. Birkaç gün. Derda evin mezarlık duvarına baka baka düşündü. En çok da karanlık bir koğuşta dolapların arkasına saklanıp bir torbaya nasıl yapılabileceğini. Bir de Fevzi'nin 20 yerinden tutup bir yerinden yaparlar derken tam olarak neyi kastetmiş olabileceğini. Bir bıçağa ihtiyacı vardı. Büyük bir tane. Sonra vazgeçti. Bıçakla olacak iş değil diye düşündü. Testere lazım. Sonra da ondan da vazgeçti. Bir balta. Evet dedi. Ancak bir baltayla kesebilirim annemi. Sonra da parça parça gömerim. Ama Derda için bir balta bulmak hiç de kolay olmadı. Önce komşulara sordu. Yalan da söylemedi. Annem için lazım. Kimse de yoktu. Üstelik bir türlü de kapıyı kapatıp evlerine gömülmüyorlardı. Ne yapacakmış baltayı? Annen iyileşti mi? O baban olacak herif yaşıyor mu hala? Söyle o anana da önce borcunu ödesin. Hepsine de aynı yanıtı verdi. Başını salladı. Sorabileceği son biri daha vardı. Mezarlık bekçisi Yasin. Koştu Derda. Mezarlık girişindeki tahta kulübesinin kapısına gelip terini sildi. Kapı vurmayı bilmediği için Yasin abi diye bağırdı. Kapıdan beklerken camdan çıktı Yasin'in başı. Öğleden sonra uykusundan yeni kalkmış ve kalkar kalkmaz pişman olmuştu. Çünkü Yasin'in hayatında uyanmaya değer hiçbir şey yoktu. Ne var? Abi sende balta var mı? Evet ya da hayır. Sanki Türkçeden buharlaşmıştı. Ne yapacaksın lan baltayı? Derda konuşabildiği zamanlarda annesinin defalarca verdiği bir emirden kopya çekti. Bizim evin yanındaki ağacın dalları kesilecek, bahçede yürüyecek yer kalmadı. Önce Derda'nın neden söz ettiğini anlamaya çalıştı Yasin. Sonra da çocuğun verdiği yanıtı aslında hiç duymadığını fark edip yok balta deyip soktu başını kulübesine. Birkaç saniye boyunca boş pencereye bakan Derda mezarlığın kapısından çıkıp koşmaya başladı. Caddenin sonuna kadar gidip nalburun kapısından girdi, girer girmez de çıktı. Vitrinin önüne kaldırıma dizilmiş metal kovalardaki baltalara baktı, tekrar girdi. Baltalar kaç para? Çivi çekmecelerinin arasına kaybolmuş yaşlı bir adam, üstünde yazıyor dedi. Derda yeniden çıkıp baltalardan birini kaptı ve sapındaki etiketi buldu. Baktı, baktı, baktı ve koşmaya başladı elinde baltayla. Aynı caddenin karşı kaldırımından. Mezarlığın kapısına kadar gitmesine gerek yoktu. Çevresindeki duvar her 10 metrede bir çökmüş olduğu için yeterince dalgalıydı. Beton dalgaların sığlaştığı bir yerden atlayıp mezarlara basa basa koştu. Eve vardığında nefes nefeseydi. Annesinin açık ağzından çıkan böcekler burun deliklerine dağılıyorlardı. Midesi bulandı ama kusmadı. Tuttu kendini. Tam olarak boğazını. Oraya kadar gelenler daha ileriye gidemesinler diye. Başardı. Bir iki öğürtüden başka hiçbir şey çıkmadı ağzından. Annesinin bembeyaz gözlerini daha fazla görmemek için yer yatağındaki çarşafı alıp kadının üzerine örttü. Omuz hizasında durup baltayı iki eliyle başının üstüne kaldırdı, gözlerini kapadı ve ben o yurda gitmeyeceğim anne deyip ilk darbeyi indirdi. Gözlerini açtı. Boynuna denk getirmek istemiş ama balta kadının göğsüne düşmüştü. Hatta biraz da saplanmıştı. Kir beyazı çarşafın rengi derhal döndü kırmızıya. Annesinin göğsüne ayağını koyup iki eliyle söktü etinden baltayı. Sonra da bir daha kaldırıp indirdi, sonra bir daha. Her defasında da gitmeyeceğim dedi ve saatler geçti. Kangren olmuş çarşafın örttüklerinin sayısı ona çıkmıştı. 10 yükseltinin arasında beton zemine doğru bel vermiş köprüler oluşmuştu. Ve yükseltileri birbirinden tamamen ayırmak için o köprülerin üzerlerine defalarca vurdu. Ama yine de bir şeyler parçaları bir arada tutuyordu. Önce bir nefes aldı, sonra bir tek hamlede çarşafı çekti. Gözlerini yavaş yavaş açıp annesinin parçalarına baktı. Kendini artık tutamadı ve boğazına kadar gelenler ağzından da çıktı. Yerde ne varsa üstüne kustu. 3 bidon su döktü başından aşağı, hem uyanmak hem de yıkanmak için. Kanını soğutup öyle yaklaştı. 10 parça olup evin zeminine yayılmış annesine ya da annelerine. Etleri hala bir arada tutan annesinin 2 aydır üzerinden çıkarmadığı şalvarla gömlekti. Bir bıçak bulup kesmeye başladı kumaşları. Hediye paketleri gibi açtı hepsini. Her birinin içinden annesinin kana ve kemiğe batmış çıplaklığı çıktı. Böylece Derda hayatında ilk kez çıplak bir kadın görmüş oldu. Önce parçalayıp sonra soyduğu annesine bakarken. Her bir annesini çarşaftan yırttığı parçalara ayrı ayrı sardı. Sonra da kapının 2 adım uzağına taşıyıp üst üste yığdı, 3-5 bidonu alıp evden çıktı. Hava karanlığa boyanmış, güneş başka yerlerde doğmaya gitmişti. Bidonlardan birini mezarlıktaki çeşmenin altına koydu ve dolmasını bekledi. Sonra bir ses duydu. Derda, çevresine baktı ama kimseyi göremedi. Korkudan ölecekti ki çaprazındaki çalının içinden çıkan bir ağacın ince dalları esnedi ve İsa göründü. Önündeki bidon dolmuş da taşıyordu. Derda içine saplandığı dehşetin öylesine derinlerindeydi ki aslında dünyaya bir dürbünün tersinden bakıyor gibiydi. Her şey ve herkes Derda'ya uzaktı. En yakındakiler bile. Bir adım ötesindeki İsa bile. Taşıyor dedi çocuk bidonu göstererek. Daha dikkatli baksaydı Derda'ya, taşanın bidon değil gözleri olduğunu fark edebilirdi. İki gözünden 2 yaş taşmış ama İsa görememişti. Ne de olsa aralarında karanlık vardı. Derda terini siler gibi gözyaşlarını çekip aldı yanaklarından elinin tersiyle. Sonra hayata döndü ve dolu olanı ayağıyla itip boş bidonu çekti çeşmenin altına. Birden aklına İsa geldi. Birkaç saniyedir sessizce baktığı ama göremediği çocuk. Ne yapıyorsun burada bu saatte? Babam evden kovdu dedi İsa. Nereye? Ne demek nereye? Nereye kovdu baban seni diye sordu Derda. Bir şey demedi. Defol dedi. Ben de dolanıyorum öyle. Ne yaptın ki? Okulu bırakacağım dedim. Derda ayaklarında bir ıslaklık hissetti. Başını eğince ikinci bidonun da taşmış olduğunu gördü. Üçüncüsüyle yer değiştirirken sordu. Niye? Sen de gitmiyor musun okula? Öyle dedin dedi İsa. O başka dedi Derda. Ben hiç gitmedim. Sen kaçtaydın? 4. E tamam işte bir yılın daha var. Sonra bitmiyor mu zaten? İsa güldü. Ne bitmesi ya? Daha ortaokul var, lise var, üniversite var. Sonra dindi gülmesi ve sordu. Sen neden gitmiyordun? Annenler mi göndermiyor? Yok dedi Derda. Ben bekliyorum. Neyi? Üniversiteyi. Ben oradan başlayacağım. Önce Derda'nın ciddi olup olmadığını anlamaya çalıştı İsa, karanlığın içinde seçebildiği kadarıyla. Sonra ikisi birden güldü, bidonların taşması gibi, sonra ikisi birden yavaşladı ve ikisi birden sustu, çeşmenin kapanması gibi. ''Gel bana yardım et'' dedi Derda. İki bidonun kulaklarından yakalayıp yürümeye başladı. Üçüncüsünü de İsa aldı ve peşinden gitti. Ellerinde bidonlarla duvarı geçmek için çok uğraştılar. Bir ara Derda, ''Buraya bir delik açacağım'' dedi. ''Oradan girip çıkacağım.'' ''Bıktım üstünden atlamaktan.'' ''Bizde bir balta var'' dedi İsa, ''babamın. Belki onunla açabiliriz.'' Duvarın diğer yakasında duruyorlardı artık. Elleri dizlerinde, nefes nefese. İki nefes arasına sıkıştırıp sordu Derda. ''Sizde balta mı vardı?'' İsa'ya mezarlık evlerinin arasında terk ettikten sonra eve girmiş, beton zemindeki kanları bir yatak süngerinden söktüğü parçalarla temizlemeye çalışıyordu. Elindeki süngerin daha fazla kan çekemeyeceğini anladığında yanındaki torbaya atıp yeni bir tane alıyordu. Yatak süngerinin yarısını bu şekilde, diğer yarısını da ıslatıp kandan eser bırakmamak için kullandı. Her ne kadar kokusu çarşaflara sarılmış çürüyen etlerinkine bulaşmış ve evin hiçbir deliğinden sığıp çıkamayacak kadar ağırlaşmış olsa da kanın kendisi görünmüyordu artık. Derda çok yorulmuştu. Hem 10 hem 1 yaşındaki bir çocuk olarak. Bedenindeki tüm gücü ve içindeki tüm masumiyeti harcamıştı. Üzerindeki tişörtü çıkarıp ellerinin arasına topladı ve başının altına koyup betona uzandı. Yan dönüp dizlerini karnına çekti. Bir süre sonra da döneceği bir ana rahmi olmadığı için uzattı bacaklarını, son kez gerinip uyudu. Eline aldığı ilk parçanın annesinin sol ayağını olduğunu biliyordu. Çünkü en son onu sarmış ve et yığının en üstüne onu koymuştu. Evin iki okul çantası büyüklüğündeki iki camından gördüğü kadarıyla dünya açık maviydi. Güneşin geceye karışıp rengini açtığı saatler. Elindeki et parçası ve tencere kapağıyla evden çıkıp duvara tırmandı ve mezarlığa ayak bastı. 20 metre ilerisine yan yana sıralanmış 12 tane mezar vardı. Mezarlığın duvara en yakın mezarlar sırası. Elbet bir gün o aralarındaki 20 metrede dolacaktı ama şimdilik ölüler. Derda'nın evine ancak bu kadar yaklaşabilmişti. Durduğu yerden Derda sadece mermer taşları görebiliyordu. Üzerinde ölü adlarını yazdığı mermer levhaları. Sahiplerinin diğer taraflarında yattığı mermer tabelalar. Mezarlık camisinden okunup ağaç dallarına asılmış hoparlörlerle dört bir yana savrulan sabah ezanı duyuldu. Derda korktu. Derhal bir karar vermesi gerektiğini anladı. Parçaları nereye gömdüğünü hatırlayabilmek için üzerlerine bir işaret koyması gerektiğini düşündü. Ama zamanı da kalmamış, açık mavi dünya sararmaya başlamıştı. Birden aklına işaret olarak mezar taşlarını kullanabileceği geldi. Mermer levhaları. Bir taraflarında o adların sahipleri yatıyorsa, diğer taraflarında da annesinin parçaları toprağa karışabilirdi. 12 mezarın duvarın oradan bakınca en solundakinin dibine gidip dizlerinin üstüne çöktü ve kanter içinde kazmaya başladı. İki eliyle tuttuğu tencere kapağıyla toprağı kürekleyip kol derinliğinde bir çukur açtı. Annesinin sol ayağını içine bırakıp tencere kapağıyla çektiği toprakla üzerini örttü. Ayağa kalkıp iki adım geri attı. Toprakla oynandığının belli olup olmadığına baktı, sonra da bakışlarını yükseltip mezar taşındaki yazılara dikti gözlerini. Harflere ve sayılara. Birkaç saniye. Daha fazla bakmadı. Ne de olsa Derda ne okumayı biliyordu ne de yazmayı. Arkasını dönüp koştu ve tek sıçrayışta yakaladı duvarı. Bir gece hayvanı gibi üzerinden hızla atlayıp ardında yok oldu ve bir böcek gibi girdi kendi evine. O sabah 8 kez daha geçti duvarın üstünden. 4 gidiş, 4 dönüş. Mezarlık çocuklarının ortaya çıkacağı saatin yaklaştığını bildiğinden çukur açıp kapamaya o günlük son verdi. Annesinin bir yarısı soldan 5 mezar taşının dibinde, diğer yarısı da evine girmek için açtığı kapının ardındaydı. İki adım atıp çöktü Derda. Toprağa bulanmış tencere kapağını yavaşça yere bırakıp kolunu yastık yaptı. Uyumadı, sızdı. İki gündür açtı. Rüyasında yurttaydı. Hiç görmediği, nerede olduğunu ve neye benzediğini bilmediği o yurt denilen yerde. Fevzi ne anlatmışsa o kadarı vardı. Yataklar, dolaplar, helalar ve kendisini kovalayan büyük çocuklar. Bir de neredeyse boynundan ya da paçasından yakalayacak olan eller. Bir an için bile durmadı rüyası boyunca. Sonsuz yatak ve dolapların arasında durmadan koştu ve durmadan kovalandı. Bir ara sırtına değen parmak uçlarından ne kadar uzaklaştığını görebilmek için omzunun üstünden arkasına baktı. İşte o an bir şeye çarptı. Bütün bedeniyle düştü ve neye çarptığını anlamak için başını kaldırınca annesini gördü. Gözlerinin çevresi ölmeden önceki haftalarda olduğu gibi şişmiş ve kızarmıştı. Ayakta duruyor ve ayaklarının dibindeki oğluna bakıyordu. Kadın ağzını açtı ve iki dudağının arasından siyah bir böcek çıktı. Derda kalkmaya çalıştı ama sanki avuçları yere yapışmıştı. Göz göre göre böcek yüzüne düştü ve Derda bir sustalı gibi doğrularak uyandı. Kalkmaya çalıştı, başı döndü, yapamadı. Açlıktan gözleri kararmış bir halde yavaşça dikildi ayaklarının üzerinde ve ağır ağır yürüdü kapıya doğru. Kilidindeki anahtarı çekip dışarı çıktı. 3 metre uzağındaki bir taşın üstünde 8 yaşındaki Süreyya oturuyordu. Elinde bir çikolata parçasıyla. Tuttuğu gibi çekti Derda. Yaşına göre çelimsiz olan Süreyya ağlamaya başladı ama Derda umursamadı. 2 parmak kalınlığındaki çikolatanın tamamını ağzına attı ve küçük kıza baka baka çiğnedi. Çiğnedikçe de duymaya başladı. Önce Süreyya'nın ağlamasını, sonra Süreyya'nın annesinin bağırışını. ''Babana mı özendin, köpeğin soyu?'' 4 adımda yetişmişti kadın. 5.'yi de Derda'yı daha iyi tokatlamak için atmıştı. Aslında tam olarak o tokatla uyandı Derda. ''Nerede anan?'' diye bağırdı kadın. Sonra da başını kaldırıp eve doğru baktı ve açtı ağzını. ''Havva, gel de piçinin yediği boku gör.'' Bir yandan da Süreyya'nın dirseğini yakalamış, yerdeki Derda'yı tekmeliyordu. Ama ayağında terlik olduğu için fazla da hızlı vuramıyordu. ''Yok.'' diyebildi Derda. ''Annem yok.'' ''Nasıl yok?'' Kadın onu tekmelemeyi kesip Süreyya'yı kucağına almıştı. ''Hastaneye gitti.'' dedi Derda. Oysa daha önce hiç düşünmemişti annesi sorulduğunda ne söyleyeceğini. ''Hastaneye yatırdılar.'' Kadın birden acıdı Derda'ya. Ağlamaktan gülmeye geçiş hızında rekortmen bir coğrafyanın tohumu olarak nefretten acımaya da 1 saniyenin altında yolculuk etmişti. ''Sen ne yapacaksın?'' Derda ayağa kalkmış, mezarlık evlerinin civarında düşüp de kalkan bütün çocuklar gibi üzerindeki tozu tokatlıyordu. Ne de olsa toprakta ölü vardı, havada da ölü tozu. Kimse bulaşsın istemiyordu. ''Ben de gidip geliyorum, iyi şimdi, yakında çıkar.'' dediler. ''Yemeğin falan var mı?'' diye sordu kadın. Bir yandan da ağlamaya devam eden Süreyya'yı sallıyordu. Hatta dayanamayıp yanağına hafifçe vurdu ve ''Sus be sen de'' deyip azarladı kızı. ''Var aslında ama bitti sayılır.'' dedi Derda. ''Akşama gel de sana bir şeyler vereyim.'' ''Dışından olur, içinden de akşama mı?'' dedi Derda. Güneşin batmasına daha saatler vardı. Süreyya ile annesinin uzaklaşıp evlerinin kapısından girmelerini izlerken çalışması gerektiğini düşündü. Çalışıp para kazanmalıydı. Parayla da ekmek almalıydı. Belki de biraz peynir. Ne olursa. İş aletleri olan bidonlarıyla fırçasını evde unuttuğunu fark edip eve döndü. Yalpalayarak, çikolata yetmemişti, hala başı dönüyordu. Mezarlık çocukları meydandaki çeşmenin çevresindeki ağaç gölgelerinin altında birikmiş gülüşüyorlardı. Oğlanlar mezarlığının mermer çevrelerine oturmuş şakalaşırken, kızlar da ölü yakınlarının bıraktığı çiçeklerin kafalarını koparıp birbirlerinin saçlarını süslüyordu. Bazıları okula gidecek yaşa gelmemiş, bazıları okula hiç gitmemiş, bazıları da okuldan çıkıp gelmişti. Ödev yapacak zaman yoktu. Hepsinin de çalışması gerekiyordu. Ama ne bir sanayi sitesi ne de bir mendil satabilecekleri kalabalık çarşı caddeleri vardı yakınlarda. Onların çevresi mezarlıktı. Binlerce metrekareye yayılmış bir mezarlık tarafından kuşatılmışlardı. Eğer insanların ölülerini yakıp sadece gökyüzüne bakarak andıkları bir ülkede yaşıyor olsalardı 5 kuruş kazanamazlardı. Ama doğdukları kentte hayatta kalanlar ölülerini anmak için en son gördükleri yer olan mezarlarına geliyor ve başlarında durup birkaç kez burun çektikten sonra zamanında az para vermedikleri mermerleri yıkatıyorlardı. Çocuklar da bu noktada devreye giriyordu. Ellerindeki plastik fırçalar ve su dolu bidonlarla. Ölüsünü hatırlamaya gelmiş olanın duygusal açıdan gevşemesini fırsat bilip karşısına dikiliyor ve merhamet ağacından para toplamak için küçük ellerini uzatıyorlardı.